Bugün 1. Korintliler mektubunu serisine devam edeceğiz. Ve biz dedi ki kaos. Kaos kilisesi Korint. Biz sanıyoruz aramızda problemler var. Sanıyoruz bu sanki dünyanın sonunun alametleri. Hayır. Kilisenin başından beri bu problemler vardır. Kaos. Kilise gerçekten bir kaos idi. Ve Pavlus bu mektubunda, 1. Korintliler mektubunda bu kaos kilisesi Korint'te 10 tane sorun vardı. 10 tane problem vardı. Ve Pavlus onları sırayla gözden geçiriyor. En birincisi gene bölünmeler. Kilise parçalanmak üzereydi. Neden? Kilise yani içinde parçalanmanın sebebi nedir? Bir insan tutardılar. 4 fraksiya, 4 ayrı parça olmak üzereydiler. Birisi diyor ki ben Pavlusçuyum. Pavlus en büyük vaiz, ben onun peşine gideceğim. Başkası diyor ki Pavlus'tan sonra Apollos geldi. Apollos daha güzel konuşuyor. Daha güzel vaazlar veriyor. Ben onu seçiyorum. O benim önderim. Başkaları diyor ki hayır hepiniz yanlışsınız. Petrus var ya, Petrus asıl kilisenin kayası Petrus'tur. Ve Petrusçular oldular. Gene 4. bölünme, 4. fraksiya. Onlar en duhovnu, en ruhsal. Biz Mesihçiyiz. Ne demek istediler? Herhalde Mesihçi derken hani İsa Mesih'in beden kardeşlerini Yakup'u tutardılar. Yani Yakup'un yanlısı. Petrus sonradan görme. Hani İsa'nın beden kardeşleri var. Asıl en yakın onlar. 4 parça yaptılar. Ve Pavlus buna çok karşı gidiyor. Bu yanlış bir düşünce. Bunu en birinci, en büyük problem olarak görmeliyiz ve durdurmalıyız. Bu böyle lazım, devam etmesin. 4 kilise istemiyoruz. Birlik içinde devam edin. 1. Korintliler 1:12-13 diyor ki çünkü biriniz Pavlusçuyum diyor ve başkası ben de Apollosçuyum diyor. Madem öyle, siz beden düşüncesi içinde değil misiniz? Mesih paramparça mı oldu? Pavlus sizin için haça görülmedi ki. Yoksa Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz? Görüyor musunuz? Hemen bunu durdurmak istiyor. Bölüm 1'den 4'e kadar Pavlus tek bu konuda konuşuyor. Bir önderi seçmeyin. Kilisenin birliğini koruyun. Ve iyi bir avukat gibi Pavlus arka arkaya 10 tane argüman, 10 tane fikir sıralıyor. Neden insan seçmesinler? Neden büyük pastorların, büyük önderlerin arkasından gitmesinler? Hani bir mahkemede avukat gibi tak tak tak tak 10 tane düşünce, 10 tane argüment sıralıyor. Onları şimdi gözden geçirelim yani. En birinci Pavlus diyor ki neden insan tutmayalım? Çünkü ben bile insanları kendimi toplamadım. Vaftiz etmedim kişileri. Ben kiliseyi koruyan benim. Kiliseyi başlatan benim. Ama o zaman bile ben insanları etrafıma toplamadım. Beni seçsinler, beni beğensinler. Onun için vaftiz bile etmedim. İkincisi, Pavlus diyor ki Allah'ın kurtuluş planı var ve bu insan fikirlerini ters düşüyor. Yani iyi haberin kendisi engel oluyor, büyük insanlarla övünelim. Bu düşünce büyük pastor, büyük önder müjdenin haberini yani kendisine aykırı. Ondan sonra üçüncü bir şey, Pavlus diyor ki ben zayıflıkta size vaaz ettim. Dil süslü laflarla büyük bir konuşma yeteneğim göstermedim mi? Konuşmacı değildim ama Allah'ın gücüyle çalıştım. Dil büyük konuşmalarda, büyük vaazlarda. 4. argüman tak tak tak tak arka arkaya sıralıyor. Paulus diyor ki aslında ruhun kendisi sizi öğretiyor. Değil o büyük pastörler. Yani gerçek öğretmen değil bir insan, kutsal ruhun kendisi sizi doğrudan anlatıyor. Sonra Pavlus 5. argüman veriyor. Madem insanları tutuyorsunuz, bu benim pastörüm, bu daha güzel diye tutuyorsunuz, demek henüz ruhlanmadınız. Bu şimdi gene Lechner Şamar. Değil mi? Çok güvenirdiler. Biz ruhlandık, kutsal ruh. Ne kutsal ruh? Siz daha insanları tutuyorsunuz. Madem öyle, kutsal ruh yok sizde. 6. argüman. Pavlus diyor ki, biz Pavlus ve Apollos aslında aynı işi yapıyoruz. Farklı bir işi yapıyoruz. Onun için gerek yok insan seçiyorsunuz. 7. argüman. Pavlus diyor ki, siz Allah'ın evisiniz ve zaten her şey sizindir. Tek bir önderi seçmek zorunda değilsiniz. 8. argüman. Pavlus daha hızlanıyor. 4. bölüme gelince Pavlus artık motoru kızıştı biraz. Diyor ki siz o kişiyle değilsiniz, bana not verirseniz. Onu rap yapacak. Siz demeyeceksiniz bu daha güzel, bu daha zayıf bir konuşmacı, daha zayıf bir önder. Bu not veren siz değilsiniz. Ne sanıyorsunuz kendiniz? 9. olarak Diyor ki zaten gerçek apostollara yakışmıyor insanlardan saygı görsünler. Gerçek bir apostol, gerçek bir önder zorluk içinde yaşamak ve hor görülmek, yani işte bu insana yakışıyor. Öndere, yani Mesih'in toplumundaki öndere hor görülmek yakışıyor. Değil saygı görmek, değil alkışlanmak. Ondan sonra son bir düşünce, diyor ki neden başka önderlere bakıyorsunuz? İmandaki babanız benim, yalnız ben. Hakkınız yok başka bir kişiye bakasanız. Ben sizi terbiye edeceğim. Tak tak tak tak. 10 tane argüman arka arkaya bakıyor. Ve biz bugün 7. noktaya bakıyoruz. Pavlus burada Korint'teki imanlara cesaret vermek istiyor. Tek bir öndere bağlı kalmasınlar. Ve bu durumda önce önderleri konuşuyor. Bugün ona bakacağız. Bir de ikinci parça, hani direkt o imanlara konuşuyor. Onların rolü nedir diye. Durum neydi? Bugün okuyacağımız ayetlerden önceki sözleri bir göz atalım. 1. Korintliler 3, 11, 15. Pavlus burada kilise nasıl kuruldu, nasıl devam ediyor diye gözden geçiriyor. Şöyle diyor. Koyulan temel İsa Mesih'tir. Ondan başka bir temel hiç kimse koyamaz. Şimdi bu temelin üzerinde kişi ev kaldırmaya kalkıyor. Kimisi altın, gümüş ve kıymetli taşlarla, kimisi gene tahta, ot ve kamışla, yani güzel ve zayıf materyalla. Herkesin işi belli olacak. Yani kilise kuran kişilerin işi, nasıl kilise kurdular, hangi materyalla, o belli olacak. O gün o işi ilan edecek. Çünkü ateşle açığa çıkarılacak. Ve herkesin işi nasıl olduğunu, ateş onu gösterecek. Eğer kişinin kaldırdığı ev ayakta kalırsa, yani kilise ayakta kalırsa, bir karşılık alacak. Eğer kişinin işi, yani kilise yanarsa, dağılırsa, o zararını çekecek. Gene de kendisi kurtulacak, yalnız ateşin içinden geçmiş gibi kurtulacak. Bir ev yapmak konusu var ve bir anlıyoruz, bu sıradan bir ev değil. Kilise burada Allah'ın evine, tapınağa benzettiriyor. Evet, biz kilise kuranlar, müjdeciler, diyor ki biz Allah'ın evini, tapınağını kaldırıyoruz. Evet ve tekrar diyor ki demek bölünmelerin sebebi neymiş? İnsan tutmak ve büyük önder hastalığı. Büyük önder hastalığı vardı, tamam mı? Mektupta bu en birinci yerde geçiyor. Hem de Pavlus yani en büyük problem olarak bunu gösteriyor. Bu şimdi en acil problemdir. Kilise bölünmek üzere. Kocaman 4 tane bölüm, 1'den 4'e kadar bu 4 bölümde Pavlus bu kilisedeki bölünme problemi paylaşıyor. Ve Pavlus bu düşünceye çok sert bir biçimde karşı çıkıyor. Ve diyor ki bu tek önder sistemi insancadır. Beden düşüncesinden kaynaklanıyor. Değil mi? Kilise farklı olmalı. İnsanlar da bunu görmüyoruz. İnsanların arasındaki organizasyonlara baktığımızda bunu farklı olarak görüyoruz. Değil mi? Mesela orduda, armiyada, polis olsun, firmalarda olsun. Her bir organizasyonun başında tek bir kişi var. Tek bir kişi şef, en yüksekte hep bir kişi kumanda veriyor. Ama bu Allah'ın sistemi değil, bu insanın sistemi. Kilisede böyle bir şey olması düşünülmez. Katolik kilisesinde bu sistem var. Değil sadece bir toplulukta, bütün dünyada bir tek papa var. Ama bu tabii ki İncil'e aykırı. Neden kilisede aynısı olmasın? Niye kilisede bu düşünce farklıdır? Yani idari sistemi neden farklı olsun? İncil'de önder yok ama önderler var. Büyük bir fark. Önder yok, önderler var. Bir kilisenin başında tek bir kişi yok. Ama bir önder heyeti diyoruz Türkçe. Heyet, yani bir kolektif olarak topluluğu ayırıyor. 3, 4, 5 kişi ne kadar lazımsa, ne kadar varsa, Rab kaç kişiye hazırladıysa bu topluluğun içinde, aslında onlar bütün ruhsal işi yönetiyorlar, bütün önderliği onlar paylaşıyorlar. Harmoni ve birlik içinde topluluğu önderlik yaparlar, topluluğa önderlik yapıyorlar. Evet, en başta topluluk yeni başlayınca tabii tek bir önder var. Diyelim biz şimdi gidiyoruz. Hani az önce konuştuk Nova Mahalle, o da şimdi bir kilise kuralım. Kim önder olsun? Tabii ki sadece bir kişi. Kim oraya giderse misyoner olarak en başta o önder. İkinci, üçüncü kişi yok. Ama zamanla ne oluyor? Zamanla yerli kişilerden bazıları imana gelecek Ve o imana gelmiş kişilerin arasında Rab zamanla önderler yetiştirecek. O zaman bu grup hazır olacak. Her bir kilisenin gelişmesi öyle olmalı. Ve bir önder kolektif içinde devam ederse, yani onun yanında 2-3 kişi daha var ve birlik içinde kiliseye giderseniz, öyle bir kişi kendi kendini büyütürmez, havalanmaz. Olamaz bir kişi orada gururlansın. Diyemez yani, şef benim, siz benim yardımcılarımsınız. Öyle bir düşünce olmaz. İmanlılar da, imanlılar olarak da bu kolektife boyun eğiyorlar. Değil tek bir kişiye, anlıyor musunuz? 3-4 tane çoban varsa kiliseye, hepsine aynı derecede boyun eğiyorlar. Bütün önderlere aynı saygı olarak, aynı davranacaklar. 1. Selanikliler 5-12-13 şöyle diyor. Kardeşler, size yalvarıyoruz. Aranızda işleyen, sizde Rab'de gülücülük yapan ve size akıl veren kişilerin kıymetini bilin. Onlara yaptıkları işinden için gayet fazlasına saygı gösterin. Nasıl diyor? Aranızda çalışanlara saygı gösterin. Çalışanlar, görüyor musunuz? Gene birkaç kişi. Çoğu. No gestion of people. Birkaç kişi. Aynı derecede saygı gösterin. Bu neden önemli? Korint'te bu yoktu. Korint'te dedi, bu daha fazla. Bu benim önderim olacak. Ve bu büyük önder hastalığı bugünlerde çok fazla büyümeye başladı. Bugünlerde yani bir metot olarak, bir akım, bir moda olarak gittikçe bu daha çoğalıyor. Ve onun için şimdi bugün Pavlos'un bu parçasında birinci sözü önderleridir. Önderleridir. Önder. Ve bu da Bulgaristan'da nasıl kullanıyoruz bu söz? Pastor. Pastor. Pastor sözü aslında Latinceden geliyor. Ve Bulgarca pastir sözü var. Aynı. Ve o ne demek?
Çoban.
Koyunlara bakan bir kişi. Başka değil. Sen pastor isen, senin koyunların nerede? Onlarla nasıl anlaşıyorsun? Pastorluk yapan pastordur. Değil pastor adını taşıyan kişi. Ve bugün buna bakacağız. Pavlus'un birinci sözü çünkü onlaradır. Rabb'e uygun bir vaiz, Rabb'e uygun bir pastor nasıl konuşmalı? Onun konuşmasına ilgileniyoruz şimdi. Evet. Ve önderin sorumluluğu bu konuda nedir? Ve en birinci, 1. Timoteus 4:16 şöyle diyor. Pavlus başka Timoteus'a konuşurken diyor ki, hem kendine hem de öğretişine dikkat et. Bu şeylere devam et çünkü bunu yaptın mı hem kendini hem de seni sesleyenleri kurtaracaksın. Yani bir önderin iki bakışı olmalı. İki bakışı önemli. Nasıl diyor? Kendine bir de öğretişine dikkat et. Bu iki şeye dikkat et. Tamam mı? Demek bir önder iki şeye dikkat etmeli. Kendi ruhsal durumuna ve ağzından çıkan sözleri. Ve onları şimdi ikisine bakacağız. Önce kendi durumuna, ondan sonra ağzından çıkan sözleri. Kendi durumuna dikkat et diyor Pavlus. Her bir önder hani konuşmadan önce kendi durumuna dikkat etsin. Sen bu işe uygun musun? Sadece günahtan uzak durmak konusu değil. Tabii ki. Bir kişi günahtan uzak durmazsa, hayatı berbat ise kalkınca güzel sözler konuşmaya neye benziyor? Absolutno kabul edilemez. Ama aynı zamanda kendi yüreğinin durumuna dikkat etsin. Şimdi diyelim onda böyle açık büyük günahlar yok. Ama ruhsal işi yaparken onun yüreğinin durumuna, kendi motivasyonuna kontrol etmeli. Motivasyon, bu sözü anlıyor musunuz? Ya yaptığım işleri neden yapıyorum? Sadece ne yapıyorum ama neden yapıyorum? Rab'de hizmet ederken sadece sormuyorsun hangi işleri yapıyorum. Kendi kendini hani biraz gözden geçir. Dur bakalım, bu işleri yaptığım zaman hangi düşünceyle, hangi amaçtan yapıyorum? Bu çok önemli değil mi? İsa Mesih kendisi öğretiyor. Sana dua etmek önemli değil. Hangi amaçtan dua ediyorsun? Seni beğensinler mi? Değil mi? Bu motivasyon diyoruz. Amaç çok önemli. Ve bu temada her bir önder konuşurken lazım kendini gerçekten dikkat etsin, kontrol etsin. Ve 3 tane soru soruyoruz. Yani sen bir önder misin? O zaman kendi kendine şu 3 soru sor. Birincisi, ben neyim? Şef mi, hizmetçi mi? Birinci soru bu. Tamam, sen çok güzel vaaz ediyorsun, tamam. Yok büyük bir günah, hani seni ayıplasınlar. Ama konuşurken ne anlayışla bunu yapıyorsun? Ben şef miyim yoksa hizmetçi mi? Ve Mata 24-25'ten sonra 51'e kadar İsa kısa bir benzetme anlatıyor ve dikkat edersek hemen anlıyoruz bu benzetme neyle ilgilidir, neye konuşuyor. Önderlere bakın. Ve bunlar hepsi İsa Mesih'in gelişiyle, Mata 24-25, işte oradaki 5 benzetme İsa Mesih'in gelişiyle ilgili ve İsa Mesih gelene kadar biz nasıl yaşayacağız? Tema bu. Madem öyle diyor İsa, sadıkan ve anlayışlı hizmetçi kim olacak? Hizmetçi. Efendisi onu bütün ev halkının başına koyacak, onlara vakıptan yemeklerini versin diye. Yani bir ev var, bir hane, çok kalabalık, belki 20-30 kişi. Ve senin işin nedir? Bir daha okuyalım. Ne diyor? Onlara vakıptan yemeklerini versin diye. Senin görevin bu. Bu amaçtan Efendi seni bıraktı, uzaklaştı ve o zamana kadar, o gelene kadar bu iş yapıyorsun. Ne mutlu o hizmetçiye. Efendisi geldi mi, onu bu işin başında bulsun. Sonuna kadar bu iş yapasam, yemek dağıtırsam. Değil biraz yapayım, sonra başka iş yapayım. Keyfim yok bugün, hayır. Rab gelene kadar. Size doğru bir şey söyleyeyim. Efendisi onu bütün malların başına koyacak. Ama diyelim o hizmetçi kötü birisidir. Ve kendi içinden diyor ki, Efendimin gelmesine daha çok vakit var. Ve başlıyor hizmetçi arkadaşlarını dövmeye ve içkicilerle birlikte yiyip içmeye. O vakit o hizmetçinin efendisi adamın hiç beklemediği bir günde, hiç bilmediği bir saatte gelecek. Efendisi onu kıyımcık kıyımcık yapacak ve ona 200 liranın yanında yer verecek. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak. Anlıyor musunuz? Adamın suçu neydi? Adam niye işte atıldı? Cezalandırıldı. Çünkü vazifesinde devam etmedi. Hani arkadaşlarına, hizmetçi arkadaşlarına fenalık yaptı. Ve yemek, içmek. Ne demek? Ben onlara hizmet etmeyeyim, onlar bana yemek, içmek getirecekler. Anlıyor musunuz? Tema bu. Ben bir önder olarak hizmetçi miyim? Yoksa hani öbürler bana mı hizmet edecekler? Evet, sen bir önder olarak nesin? Bir garsonsun. Bir garson. Bir servitör. Fazla değil. Kişilere yemek getiren sensin. Yemeği sen pişirmedin. Aşçı değilsin. Ama sadece mutfaktan masaya getiriyorsun. Bir önderin işi bu. Sen Allah'ın sözünü yaratmadın. Bu bilgi, bu anlayış, bu sözler senden değil. Sen sadece alıp getiriyorsun. Fazla değil. Bir önder, bir vaiz, bir konuşmacı bunu yapmak. Senin işin sadece o yemeği dağıtmak, aç imanlıları beslemek. Bu bir vaizin görevi. Kilisede önderlik konusunda nasıl bir sıra var? Biliyoruz. Aranızda en büyük olan herkesin hizmetçisi olsun. Kilisede bu var. Kilisede bu geçerli. Rab diyor ki siz öbür milletlere benzemeyeceksiniz. Aramızda başka bir sıra olacak. Zaten başka, daha da öteye gidiyor. Çocuk gibi olmazsanız zaten Allah'ın krallığına hiç giremiyorsunuz. Sordular ona. En büyük kim olacak? Ne, büyük mü? Kızan gibi hani kendinizi alçaltırmadınız mı? Bırak büyük olmayı, içine bile giremezsiniz. Bakın ne kadar açık söylüyor İsa. Bir önder, bir vaiz ikinci olarak kendini şunu sorsun. Ben kimi hesap veriyorum? Ya da ben kimi hesap vereceğim? Ve buna ne düşüneceksiniz? Bazılar diyor ki şimdi bizim denominasyonun başı var Sofya'da. Ben ona hesap vereceğim. Başkaları diyor ki ben kimseye hesap vermeyeceğim. Kişiler bana hesap verecek. Kasiyer gelsin, diakonlar gelsin, onlar bana hesap verecek. Ama Rab da bunu, bu konuda çok açık konuşuyor. 1. Petrus 5, 1'den 4'e kadar. Kime hesap vereceğin sen vaiz olarak diyor. Aranızdaki ihtiyarlara yalvarıyorum. İhtiyar sözü çoban için ve önder için başka bir söz. Çünkü ben de sizin gibi bir ihtiyarım, Mesih'in çekileriniz şahidim ve tezleğe de çıkacak olan şanlılığı paylaşacağım. Şimdi Petrus anlatıyor. Yanınızda olan Allah'ın sırrını güdün. Bir daha diyor ki, sana emanet edilen kişiler koyunlar gibi ve sen bir çoban gibi onları güdeceksin. Nasıl, ne demek güdmek? Güdücülük yapın. Değil zorluktan imiş gibi ama Allah'ın istediği gibi, hani gönül razılığıyla. Kimse seni zorlamadı bu işi yaparsan ve seni zorlamak lazımsa yapma bu işi, İçinden gelmese. İkinci diyor ki, değil kazanç için ama merakla. İkinci önemli faktör bu. Sen kullanmıyorsun kişileri kazanç için ama diyor merakla. Evet, hani lazımsa bedava yap bu işi, merakla. Sende bir hobi var mı? Balık tutmaya gider misin? Kuş yakalamaya gider misin diyor. Kaç para veriyorlar sana bu işi yapasan? Bedava yapıyorsun. Çünkü merakla bunu yapıyorsun. Ve aynı biçimde eğer sen dersin ben çobanım, bu kişiler bana emanet edildi, bakmıyorsun paraya. Lazımsa açlık çekeceksin, lazımsa fukaralık çekeceksin. Ama onların yanından ayrılmayacaksın ki, çünkü bu kişiler sana emanet edildi. Merakla bunu yapıyorsun, değil para için. Ve üçüncü olarak diyor ki, değil size emanet edilen kişileri zorbacılık yapmakla. Üçüncü büyük bir faktör, sen onlara zorbacılık yapmayacaksın. Sen polis gibi, sen şef gibi onlara buyurmayacaksın. Ama sürüye örnek olmakla, örnek olmakla. Ne yazık ki çok kişi, yani çok konuşuyorlar, çok buyuruyorlar. Topluluktaki kardeşler ne yapsınlar, nasıl yapsınlar? Ama örnek olmak nedir? Yani örnek olmakla güdücü oluyorsun. Değil sadece laflarla. Ama asıl sorumuz neydi? Kime hesap vereceğim? Ve sonra diyor Petrus. Ve baş çoban ne zaman ortaya çıkacaksa o zaman solmaz bir şanlılık tacı alacağım. Evet, iyi çobanlık yapan, iyi önderlik, iyi pastörlük yapan kişi en sonunda bir taç alacak diyor. Ama kimden alacak? Bu da bir söz var. Baş çoban. Hoppa. Baş çoban. Sen çobansın. İyi, okey, anladık. Hey pastör, anladın mı? Sen belki çobansın ama unutma ki bir baş çoban var. Bunu unuttun değil mi? Birçok kişi bunu unutuyor. Çoban oldum. İyi de senin üstünde bir baş çoban var. Ona hesap vereceğim. Bir gün hizmetin için ona hesap vereceğim. Üçüncü bir soru. Önderler kendi kendilerine ne sormalı? Ben imanlılara mı bağlanıyorum yoksa imanlıları kendimi bağlatıyorum? Bir daha soruyorum. Önderlik yaparken, çobanlık yaparken ben onlara mı bağlanıyorum yoksa kişilere kendimi bağlatıyorum? Ne demek istiyorum? Matta 18-12 İsa bunu çok kısa anlatıyor. Sizce nasıl? Adamın 100 tane koyunu olsun, onun bir tanesi de yolunu şaşırsın. Adam 99'u balkanda bırakıp da yolunu şaşırmış olan o koyunu aramaz mı? Evet, tema o. Koyun var ve o kişi o koyuna bağlı. Demiyor, 100 taneden bir tane kayboldu. Ne? 1%, %1. Bu büyük bir zarar değil, gebersin. Bunu yapmıyor. Aslında hani o hazırdır, 99'u riske atsın, hazırdır. Bir tanesini geri kazansın diye. Niye bunu yapıyor? Çünkü o önder, o çoban, o koyuna gönülden, yürekten bağlı. Dayanamıyor o kişinin başına kötü bir şey olsun. Sen imanlılara asıl çobanlık yapıyor musun? Herkes bunu sormalı kendine. Her birisinin üstünde titriyor musun? Acaba o ne halde? Acaba onun ruhsal durumu nasıl diye her gün dua ediyor musun onlar için? Önderlik bu demektir. Yoksa Hezekiel'in anlattığı gibi, Hezekiel 34, 2'den 4'e kadar şöyle okuyoruz. İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına, vay kendi kendilerini güden diyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağ yiyorsunuz, yünü giyiyorsunuz, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız, yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri, kaybolmuş olanları aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Bulgaristan önderlerinin durumu birçok defa öyle değil mi? Diktatör oluyorsun, önder değil. Evet, şimdiye kadar baktık bir önder kendine nasıl bakmalı, kendi durumuna nasıl bakmalı, motivasyonu. Doğru motivasyon, doğru amaç var mı bende? Ve ikinci olarak önder öğretişine dikkat etmeli. Kendi öğretişine, yani öğretiş olarak kişilere ne veriyorsun? Neyle kişileri besliyorsun? Neyi vaaz ediyorum, nasıl vaaz ediyorum? İsa Mesih'in haçının haberi mi, yoksa insan aklına dayanan bir mesaj mı? Bir daha soruyorum. Kişileri Allah'ın sözünü paylaşıyor, yani konuşurken daha doğrusu, hangi ayetlerin üzerinde duruyorsun? Ne paylaşıyorsun? Asıl mesajın nedir? İsa Mesih'in haçı mı, yoksa insan düşüncelerine dayanan bir mesaj mı? Evet, ve şimdi bugün asıl tekstimize, asıl ayetlerimize geldik. 1. Korintliler 3:18'den 20'ye kadar Paulus şimdi kişilere diyor ki neden insan seçmesine önder olarak. Hiç kimse kendi kendini aldatırmaz. Bir kişi bu dünyaya göre bilgili ise, hani çok güzel vaaz veriyorsun, cahil olsun öyle ki asıl bilgili olabilsin. Çünkü bu dünyanın bilgiliği Allah'ın önünde akılsızlıktır. Aynı yazıldığı gibi o bilgili kişileri bilgilikleri içinde yakalıyor. Ve gene şöyle, Allah bilgili kişilerin düşüncelerini onların boş olduğunu biliyor. İnsan bilgisi ve Allah'ın bilgisi, onlar burada kontrast yapılıyor. Pavlus bu meseleye zaten 1. bölümde onu konuşmuştu, şimdi bu da 3. bölümde tekrarlıyor. 1. Korintliler 1:17-19 aynısını konuşmuştu. Ve en başta şimdi bölünmeliğe karşı giderken şöyle konuşuyor. Mesih beni zaten göndermedi ki vaftiz edeyim ama iyi haberi ilan edeyim. Ama değil akıllıca sözlerle öbür türlü Mesih'in haçı boş bir şey olacaktı. Çünkü haçın haberi, yani İsa Mesih'in ölümünü konuşuyoruz. Haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allah'ın kuvvetidir. Nasıl da yazılmıştır, akıllı kişilerin akıllığını yok edeceğim ve kurnaz kişilerin kurnazlığını mahvedeceğim. Evet, ben bir vaiz olarak imanlıları neyle besliyorum? Neyle besliyorum? Haçın haberi mi, yoksa insan aklına dayanan laflara mı? Buradaki fark çok önemli. Topluluğu nasıl güdeceğim? Allah'ın gücüyle mi? Yoksa insan yöntemleriyle, insan manipülasyonlarla ve bir vaiz olarak sen kişileri çok güzel hani konuşabilirsin. Hatırlıyorum yeni evliyken Avustralya'da yaşıyorduk ve Karadenizli Türkiye'den bir hoca ile tanıştık. O Salzburg kasabasında bir cami hocasıydı. Ve orada gelen Türklere, orada yaşayan Türklere camili hani önderlik yapıyordu, hocalık yapıyordu. Ve böyle ahbap olduk. O bizim toplantımıza geldi. Ben onların namazlarına katıldım, seyirci tabii. Böyle çok ilginç şeyler oldu. Ve adam şimdi ayrılacak. Hani başka bir kasabaya gidecek. Son günü. Ondan sonra soruyorum. Son gün heyecanlı değil misin? Kişilere ne vaaz vereceğim? Ne bileyim ya. Ne bileyim ya. Düşüneceğim bir şeyler. Dur azıcık diyorum değil mi? Büyük bir şey, biraz duygusal bir şey değil mi? Hani ayrılıyorsun. Yok be ya, onlar zaten ne anlıyorlar diyor. Zaten ne anlıyor? Ben bir hoca olarak ne istersen hani konuşurum diyor. Çok şey anladım. Hani bırakalım Müslümanları, birçok pastör kardeşlerimiz de aynı kafada. Ben ne konuşursam zaten yutacaklar benim sözü. O kadar. Bugünlerde daha fazla kişiler konuşulan konulara dikkat etmiyor. Konuşulan sözlerin anlamlarına bakmıyor, ne kadar ahengine, makamına. Makamlı konuşmak. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ne oluyor? Allah'ın kuvveti mi var burada? Sen vaaz ediyorsun insan metotlarıyla, insan yöntemleriyle. Kişilerin duygularıyla oynuyorsun ama onlara ekmek vermiyorsun. Ruhsal bes vermiyorsun. Bu farkı iyice anlayalım. Benim gücüm zayıflık içinde tamamlanıyor. 2. Korintliler 12:9. Rabbin sırası böyle. Sen bir pastor olarak o zayıflığı vaaz etmeye razı mısın? Bir daha soruyorum. Vaaz ederken bu zayıflığı vaaz etmeye razı geliyor musun? Yoksa güç mü arıyorsun? Allah'ın gücünü sadece mucizelerde mi arıyorsun? Başka yerde Allah'ın gücü yok mu diye düşünüyorsun? Hani bu dünyaya göre güçlü sayılan olaylarda mı arıyorsun Allah'ın gücünü? Yoksa haçta mı? Haç derken zayıflık demek. Haç derken ölüm demek. Haç derken hastalık demek. Mesih de isen bu dünyada başarılı olacağım. Bu dünyada rahat olacağım. Öyle mi vaaz ediyorsun? O zaman insan logikasına, insan düşüncesine, insan metotlarına güveniyorsun. Bu mu senin mesajın? Bu iş çok daha derin, daha da derin. Haçın haberi. Onu vaaz ettiğin zaman insanın asıl problemini ortaya koyuyorsun. Haçın haberi derken anlatıyorsun. O haçta İsa Mesih ölürken insanın asıl problemi orada çözüldü. Ve biz asıl problemlerimizi nerede görüyoruz? Etrafta. Etrafım değişti mi? O zaman iyi olacağım. Eksiklik etrafındadır. Bulgaristan, krize, parasızlık, işsizlik, fukara, hastalık neyse etrafta. Ama İsa Mesih'in haçı sana başka bir şey gösteriyor. Hayır, senin eksikliğin, senin problemin etrafında değil, içinde. Onun için çok pastor bunu vaaz etmek istemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki o popüler değil. Kim kabul etmek istiyor ki? Asıl problemimiz içimizde. Kimse bunu kabul etmek istemiyor. Acı geliyor bana. Ne, ben mi? Daha iyi başkasını suçlayayım. Değil mi? Asıl problem nedir? Açıklama 3:17, Vahiy 3:17. Laodike Kilisesi. Madem diyorsun İsa, zenginim, zenginleştim, artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Değil mi? Bugünlerde öyle. Çok şükür, artık her şey sırada. Ev yaptım, düğün yaptım, araba aldım, her şey sırada. Problemleri çözüyorsun. Madem diyorsun böyle ve madem bilmiyorsun ziyan ve zavallı ve fukarasın. Bak, İsa'nın diagnozası, İsa'nın teşhisi çok daha keskin. Asıl durumunu gör. Evet, insanın asıl durumu bu ya. Bütün paralara, bütün mallara, bütün altınlara rağmen asıl geçerli olan konularda fukarayız. Ziyanız, zavallıyız. Ve onun için bize İsa Mesih'in haçı lazım. Onu mu vaaz ediyorsun? Yoksa başka yöntemli, yoksa başka çareler mi? Sen pastör, bu haberi yayıyor musun? Kişileri uykularından uyandırıyor musun? Yoksa öyle mi vaaz ediyorsun kişiler kendilerini rahat etsinler? Rahat etsinler, rahat yaşamaya devam etsinler. İyisin ve İsa ile daha da iyi olacaksın. Öyle mi? Bugünlerde yeni bir moda var, yeni bir akım var. Mega kilise. Mega kilise ne demek? Mega. Mega demek kocaman. Değil büyük. Büyükten daha büyük. Mega kiliseler. Bugün normal büyüklükte. Hani diyelim 100, 150, 200 kişilik öyle değil. Normal büyüklükte bir kolektif önderler tarafından güdelen kiliseler azalıyor. Azalıyor. Bu sisteme artık istemiyoruz, beğenmiyoruz. Onun yerine kocaman 2000, 3000, 10000, 15000, 20000 kişilik mega kiliseler türüyor, çoğalıyor. Mantalar gibi çoğalıyor. İnternette bir liste buldum. Amerika'da en büyük mega kiliseler. Ve düşünün, 500 kilisenin adları yazıyor ve ayrıntıları yazıyor. Ve bu 500 kilise içinde, sadece 500 kilise içinde 4 milyon imanlı var. 500 kilise 4 milyon imanlı, düşünebiliyor musunuz? Ve onlar gittikçe çoğalıyor. Bir elektrik süpürge gibi, Profesör Bukaçka gibi küçük kiliselerin gençlerini çalıyorlar. Gençler, bu da 30 kişi, 50 kişi, 100 kişiyiz, heyecan yok. Sadece hepsi yaşlılar, moruklar. Ama orada Omega Kilise'de çok büyük orkestra var, çok heyecan var. Oraya gideyim. Ve onların başında, bu mega kiliselerin başında birkaç önder yok hiçbir zaman. Her zaman pop star gibi tek bir kişi var. Pop yıldızı gibi, bir şarkıcı gibi, bir futbolcu kadar ünlü. Ve herkes sadece ona bağlanıyor. Herkes ona alkışlıyor. Bravo. Ve o kiliseler de kürsü, ambon diyoruz hani kürsü, konuşma kürsüsü yok. Ama o mega pastor kocaman sahnede, senada ileri geri kopuşuyor, ileri geri geziyor mikrofonla. Bu ona engel. Ha. Ve ona bakarsan bu mega pastor modern ve çekici giyiniyor. Rubaların her bir detayını, en küçük detayına kadar hesaplı. Bütün renkler, saç, sakal, modeli hepsi hesaplı. Yani nasıl yıldız, yani şarkıcılar, pop yıldızlar çıkıyor senaya, onlar da her şey hesaplı, onlar da aynı, bu pastolar da aynı. Şimdi mesela küçük bir not olarak, Bulgaristan'da bu anvon hastalığı var, kürsü hastalığı, bizde bu var, herkes bakıyor, öne çıksın, bir kürsünün, bir anvonun arkasına geçsin, sanki o zaman o yeri kaptı mı, topluluktaki kontrolü ele geçirmiş oluyor. Burada duran herkesi kontrol ediyor, değil mi? Ama bu hani anvon bizim sanki zayıf okumuş kişilerin gururunu besliyor. Değil mi? Öyle ya. Kim okumuş? Kim İncil'i biliyor? Yok. Ama yapıyoruz kendimizi pastor ve işte bu anvondan, bu kürsüden sanki bir güç alıyoruz. Aslında tam tersiydi. Durum aslında öyle değildi. Tam tersi. Protestan hareketinde en başta bu anvonlar, bu kürsüler bambaşka bir fonksiyonu, bambaşka bir işi vardı. Onları kocaman yaptılar. Kocaman yaptılar ki öyle ki konuşan kişi onların altında çok küçük kalsın. Sadece yani üst tarafı gözüksün ve kocaman bir anvon olsun. Neden böyle? Kutsal kitap gözüksün. Dil o kişi. Anlıyor musunuz? Yani insan konuşmasın, Allah'ın sözü konuşsun diye bunu öyle yaptılar. Şimdi bakıyoruz gene bu mega kiliseleri. Ve bu mega kiliselerin en büyük magneti, kişileri çeken nedir? Müzik. Müzik. Kocaman orkestra var. Tam profesyonalist, yani öyle büyük bir ustalıkla çalan ve ilahiler, yani öyle bir ahenkle, öyle bir makamla çalınıyor ki insanın duygularını oynatsın. Duygularını oynatsın. İlahiler artık Rab'i yüceltmek için söylenmiyor hiçbir şey. Hiçbir tane ilah. Rab, Rab diye konuşursayız ama aynı zamanda Rab'i hiç düşünmüyoruz. Hayır. Yani uygun bir hava, imanlılar da uygun bir hava ve sözde ruhsal hava yaratmak ya da heyecanlanmak için söyleniyor. Bütün iş bu. Sen gidiyorsun bir konser gibi, coşuyorsun, alkışlıyorsun, bağırıyorsun, haleluya, o sözde İsa'ya ama o amaç değil. Mega pastoru ve mega kiliseyi büyütmek için. Ve biliyorsunuz sinekler neye konuyorlar? Bu mega kiliselerin imanlıcıkları da aynı o biçimde o müziğe ve mega kilisesindeki tiyatro performanslarına konuyor. Başka hiçbir şey değil. Ve biz de onları televizyonda, YouTube'da bakıp, wow, bak, kutsal ruh onlar da nasıl işliyor deyip hayran kalıyoruz. Öyle değil mi? Ve hiç anlamıyoruz. Bunlar hani Pavlus'un yazdığı, önderler için yazdığı sözlerine tam aykırı. Ve maalesef gençlerimizi o sahtekalara kaybediyoruz. Diyeceksin, aramızda yok böyle mega kilise. Biz 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi. Ama düşünce aynı değil mi? Amaç aynı. Daha büyük olayım. Niye daha iki tane kilise yapmıyorsun farklı yerde, farklı önderlerle? Hayır, ben kontrol edeyim değil mi? Küçükten başlıyor bu düşünce. Son olarak, evet bugün Pavlus'un beliği korumak için çok önemli bir konuya değindik. Yani vaizler neye vaaz ediyorlar? Eğer insanca bir haberi, insanca metotlarla paylaşırsam, bu en sonunda ayrım getirecek. Ama haçın haberine yaydığım zaman birliği sağlamış oluyorum. Neden? Çünkü bizi birleştiren ancak İsa Mesih'in haçıdır. İsa Mesih'in sözleridir, İsa Mesih'in giyinmesi, taranmasıdır, İsa Mesih'in hani mucizeleri bile değil. Hayır, İsa Mesih'in haçı bizi birleştiriyor. Bir önder olarak neye güveniyorum? Kendi aklıma mı? Akıllılığıma mı? Konuşma ustalığıma mı? Ses tonuma mı? Ruhsal sözlerine mi? Grekler süslü filozofluk konuşmalarına bayılırdılar. Ve işte Pavlus'tan sonra gelen Apollos bu temada çok büyük bir ustaydı. Konuşması herkesi bayıltırdı. Yani çok beğendirdi kendini. Ama Allah'ın gücünü orada sanırlar ki bu yanlış. Ve buna karşı Pavlus diyor ki hayır. Allah'ın kuvveti mesajın kendisinde bulunuyor. Allah'ın kuvveti değil dışarıda, etrafta başka şeylerden ama mesajın içinde. Sen doğru mesajı yaydın mı kuvvet onun içindedir. Evet, iyi haber tohumdur diyor ve tohum gibi ekiliyor. Ve o çok ufak ve zayıf görünürse de asıl kuvvet o tohumdadır. Yaşam ondadır. Yaşam hep böyle küçük başlıyor. Biz de o zayıf görünen haberi yaymakla yetiniyoruz. Gerek yok başka şeyler. Çünkü kuvvet bu tohumun içinde. Ancak o zaman Allah'ın kuvveti belli olacak. Bir önder olarak ben razı mıyım buna? Bir önder olarak buna güveniyor muyum? Ve Paulus diyor ki belliyi korumak için insan akıllarını unutacağım. Haçın haberini yayacağım. Rabsiz ne olsun.